Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 22. söz 1. makam. Bir misal ile tabiri caizse temsil ile iki tane arkadaşın bir havuzda yıkanıp sonra kendilerinden geçtiğini, sonra gözlerini açtıklarını ve bulundukları alemi kendi aralarında konuşmaya başladıklarını ifade ediyor. Birisi diyor ki onlardan bir tanesi, şu acip alemin elbette bir müdebbiri, şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız diyor. Sonra ona bazı ifadelerde bulunduktan sonra elbette bu zat bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz vardır deyince, bilmekliğimiz lazımdır deyince öteki adam dedi. İnanmam. Böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. İşte Allah-u Teala'nın varlığını ve birliğini ifade eden bir soru. Önce inanmam, böyle belirttiğin gibi bir zat bulunsun. Bu bir sarayın ustası, bir yazının katibi, bir makinenin tabiri caizse yapanı olduğu katiyetinde bir gerçek. Ama o bunu kabul etmiyor. Bu bulunduğumuz kainatın, bu alemin bir sahibi olduğunu, bir de arkasından bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Yani sorunun içerisinde birinci derecede bir yaratıcının varlığı, ikinci soru da o yaratıcının tek olması. İki tane soruyu aynı anda sormuş oluyor. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala'nın varlığı kabul etmekle beraber Allah'a şirk koşanlar var. Onun için bu soruda hem Allah'ın varlığı soruluyor, hem de Allah'ın bir tek, vahid, ahad olması soruluyor. Arkadaşı cevaben dedi ki, bunu tanımazsak, lakayt kalsak, menfaati hiç yok, zararı olsa pek azimdir. Burayı okuyunca Hazreti Ali Efendimiz'e nispet edilen bir şiir şeklinde kitaplar tefsirde geçen bir ifade var. Ahiret yoktur, öldükten sonra diriliş yoktur diyen bir müneccim, bir başka kişi iddiada bulunmuş. Onlara Hazreti Ali Efendimiz şöyle bir ifade kullanmış. Eğer sizin dediğiniz gibi olursa zaten bir kaybımız yok. İkimiz de kurtuluruz. Yani ahirette hesap yok, ceza yok. İkimiz de kurtuluruz. Ama benim dediğim gibi ahiret varsa o zaman demiş sizin haliniz nice olur. Ben kurtulurum, siz mahvolursunuz. Aslında hani üstadımızın buradaki ifadesini de böyle değerlendirmek gerekiyor. Burada inananlara bir şüphe ve vesvese vermek değil de yani haşa şayet ahiret olmazsa, haşa şayet Allah olmazsa böyle bir vesvese ve tereddüt vermek değil. İnanmayan, kabul etmeyen insanlara akıllarını kullanma konusunda bir ufuk açma. Onları düşünmeye sevk etme. Hatta bu meseleyi burayı okurken üstadımızın Risale-i Nur'un çok yerlerinde nazara verdiği önemli bir mana. Bunlardan bir tanesini okuyayım mesela. Bir yolda 9 ihtimali helaket, bir tek ihtimali necat varsa hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola süluk etsin. Dikkat edin. 9 ihtimalle helak etme, helak olma ihtimali var, yok olma, zarar görme. Bir ihtimalle de kurtulma ihtimali var. Yani %99 helak, %1 kurtuluş veya 10'da 9 helak, 10'da 1 kurtuluş. Nereden bakarsanız bakın, böyle bir yol varsa diyor üstadımız, hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola sülük etsin. Ya böyle tehlikeli bir yola bir insanın sülük etmesi ancak diyor akıldan istifa etmiş, aklı olmayan bir delinin işidir. akıllı bir insan onda dokuz zarar göreceği bir yola girmez. Hatta onda bir bile bazen değil mi? Onda bir bile zarar görür. Ya bir düşüneyimdir, bir daha tefekkür edeyim, bir daha araştırayım. Şimdi dolayısıyla Üstad Hazretleri burada ateistlere, Allah'ın varlığını kabul etmeyenlere ya da ahiret hayatını reddedenlere onların akıllarını kullanacak mükemmel bir metot öğretiyor. Diyor ki, bunu tanımazsak, yani bu kainatın malikini, sahibini tanımazsak, bizden istekleri, arzuları nedir bunları bilmezsek, lakayt kalsak, menfaati hiç yok. Zararı olsa pek azimdir. Yani tanımamanın menfaati yok ama zararının çok ciddi tehlikesi var. Eğer tanımasına çalışsak meşakkati pek hafiftir, menfaati olursa pek azimdir. Mükemmel bir mantık örgüsüyle, yani Allah'ın varlığını düşünmeyi bile gerek bulmayan, böyle bir yaratıcıyı aklının köşesinden bile geçirmek istemeyen birisine aklını kullanma konusunda mükemmel bir muhakeme. Bir de okuyalım cümleyi. Bunu tanımazsak, lakayt kalsak menfaati hiç yok. Zararı olsa pek azimdir. Düşünsenize, Allah'ın varlığını kabul etmeyen bir insan. Allah varsa, bir sefer de böyle düşün. Senin düşündüğün gibi faraza Allah yok diye düşünseler, senin hayalinden böyle geçiriyorsun ya, Allah yok diye düşünseler, böyle düşünmenin hiç kimseye faydası yok. Ama lakayt kalanın menfaati hiç olmamakla beraber zarar olsa pek azimdir. Eğer tanımasına çalışsak meşakkati pek hafiftir, menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç kârı akıl değildir. Bu yukarıdaki ifadeyle bu acip alemin müdebbirini, şu muntazam memleketin malikini, şu mükemmel şehrin sahibini, şu musanna sarayın ustasını, tekrar gelelim, tanımazsak Allah muhafaza, lakayt kalsak hiçbir menfaat olmamakla beraber zararı pek azimdir. O serseri adam dedi, ben bütün rahatımı, emin olun insan değişmiyor. Bizim İngilizce sitemize sorular geliyor. Sanki zannedersiniz bizim komşu sormuş. Halbuki soran Hindistan'dan, Amerika'dan, Afrika'dan, Rusya'dan, Çin'den soru sormuş İngilizce olarak. Ama zannedersen bizim komşu sormuş. Az önce o soru bura bırakmış. İnsan her yerde insan. Bütün özellikle itibariyle insan değişmiyor. Şimdi bugünün insanlarına bakalım. Ne diyor? Ben diyor bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Değil mi? Yani bazen gidiyorsun bir yere önünden, lütfen önünden bahsetme diyor. Huzurum kaçıyor diyor. Hatta bazı insanlar en sevdikleri dostlarının kabrine gitmiyorlarmış. Cenazesine katılmıyorlarmış. Ta ki ölümü hatırlamayayım diye. Ben ölümü hatırlamamakta huzur buluyorum. Ben ölümü hatırlamamakta rahat ediyorum. Bu da diyor ki, ben diyor bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Yani şu sarayın sahibini, şu memleketin malikini, bu bütün mevcudatın idare edenini düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Aklını tamamen yanlış yerde kullanmanın mükemmel bir örneği. Dikkat edin, insanlar hep akıllı olmakla övünürler. Akıllarının da herkesten iyi çalıştığını ifade ederler. Mesela bir adam diyebilir, ya benim servetim senin servetin kadar yok. Bu normal ya. Ama benim aklım senin aklın kadar yok diyen insan çok azdır. Herkes kendini en akıllı insan zanneder. Ama ne yazık ki bu en mükemmel nimetle övünürken, bu nimet-i ilahi yerinde zamanında kullanmayı da iyi bilmiyoruz. Hatta zaman zaman aklımızı cerbeze yaparak batılı hak gösterecek kadar da yanlış yerde kullanabiliyoruz. Allah muhafaza. Onun için bu diyor ki, ben diyor böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bu kişi aklıyla meseleleri inkar ettiği için, aklıyla ben bunları kabul etmiyorum dediği için üstadımız da ona hep aklını ikna edecek, tabi caizse kalbini tatmin edecek örnekler verecek. Bugün bu derslere belki her zamankinden daha çok insanlığın ihtiyacı var. Cenab-ı Hak bu güzel hakikatleri hazmetmeyi, kavramayı, önce nefsimize ve şeytanımıza güzel bir ders verip ikna etmeyi, daha sonra da başka insanların yardımına koşmayı nasip etsin. Bu çok önemli. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki, senin elinle, senin vesilenle bir insanın imana gelmesi, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Subhanallah. Üstad Hazretleri, imana ve Kur'an'a ait olan az şey çoktur diyor. Neden? Çünkü ebediyete intikal eden bir konu. Az da olsa ebedi mi? Bitti. Çok da olsa fani mi? O da bitti. Bak az da olsa ebedi mi? Artık sonsuz. Az değil o. Ama çok fani. O da öyle. Onun için çokluk, azlık buna göre değerlendirmek gerekiyor. İşte bu açıdan inşallah bu hakikatleri birçok insana ulaştırmaya Cenab-ı Hak vesile eylesin. Bütün bu işler tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım? Hem de burada aynı zamanda ateistlerin, tabiat perestlerin, dolayısıyla yaratıcıyı kabul etmeyen evrimciler, aklınıza gelen bütün yani tevhide aykırı olan, Allah'ın varlığına ve birine aykırı olan bütün düşünce sistemlerinin bir özetini burada görmüş olduk yani. Kendi kendine dedi, tesadüf dedi, değil mi? Karma karışık dedi, yani bir nizam, intizam görmek istemiyor. Dolayısıyla bütün iddiacıların iddialarını bunun ağzından üstadımız özetlemiş oldu. Akıllı arkadaşı ona dedi, bak o aklıma sıkıştıramıyorum dedi, buna akılsız dedi. Aklına sıkıştırmak ne demek yani? Halbuki akla sıkıştırmak bir yaratıcıyı kabul etmektir. Bir yapanı kabul etmektir. Bir idare edeni kabul etmektir, değil mi? Dolayısıyla ona bu anlamda akılsız dedi. Diğer arkadaşına akıllı dedi. Akıllı arkadaş ona dedi. Senin bu temerrüdün beni de belki çokları da belaya atacaktır. Buradaki bu cümleyi belki çok açıdan değerlendirmek mümkündür. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Buradaki manayı bir ayetle belki anlamaya çalışmak daha uygun olur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Öyle bir fitneden, öyle bir beladan sakının ki geldiği zaman sadece zalimlere mahsus kalmaz. Masumları da yakar. Diyelim ki sizin apartmanınızda birisi bir yangın çıkardı. Sadece yangını çıkaran yanmıyor. Masumlar da yanıyor, değil mi? Demek ki Allah korusun, bazen işlenen günahlar, cinayetler öyle Cenab-ı Hakk'ın gadabına dokunur ki o zaman bir ülkeyi yakabilir Allah muhafaza. Nitekim birçok arzi ve semavi musibetler insanların işledikleri günahlar yüzünden. Bir ayet-i kerime var. Rabbimiz buyuruyor ki denizde ve karada insanların yaptıkları yüzünden fesat olur. Evet, insanların yaptıkları yüzünden. Hatta denizin dibindeki balıklar ya Rabbi bu insanların yüzünden rahatımız kaçtı diye İnsanlar yüzünden gelen belalardan zarar görürlerse o insanlardan davacı oluyorlarmış. Bu hainlerin yüzünden rahatımız kaçtı diye. Huzurumuz kaçtı. Bunların yüzünden bela geldi ülkeye. Biz de zarar gördük diye. Onun için buna diyor ki senin bu temerrüdün, bu inadın beni de belki çokları da bela atacaktır. Bir anlamda bu. Bir de insanlar genellikle kendi yaptıkları günahlarla baş başa kalmıyorlar. O günahları, o hataları başkalarının da yapmasını istiyorlar. Nice edepsiz insanlar, nice edepli insanları edepsiz yapabiliyor. Nice ateist insanlar, nice dindar müminleri Allah muhafaza ateist yapabiliyor. Yani o pislik sadece kendisinde kalmıyor, başkalarına da sirayet edebiliyor. Bu anlamda da topluma zarar verebilir Allah muhafaza. Bir üçüncüsü de, bu bence çok önemli, buna dikkat etmek lazım. Müslümanlar, gayrimüslimlerin veya ateistlerin veya zalimlerin yaptıkları fiillere kalben taraftar olmaları, onların yaptıklarına aynen ortak olmaları anlamına geliyor. Allah muhafaza. Onun için Müslümanlar nerede dine aykırı, nerede itikada aykırı, ne de ahlaka aykırı bir şey görse veya duysa, kalben buna taraftar olmadığını, en azından bundan rahatsız olduğunu mutlaka içinden geçirmeli ve elinden gelecek maddi ve manevi olumlu bir fayda olacaksa bunu da esirgememeli. Bu çok önemli. Yani bir şey daha aklıma geliyor, bilmiyorum bunu da paylaşmakta fayda var. Biliyorsunuz insanlarda gördüklerimiz kötülükleri değiştirmeye çalışmak da insanların durumuna göre bir vazifedir, bir görevdir. Mesela elle düzeltmek devletin görevidir. Devlet topluma zarar veren insanları etkisiz hale getirmek zorundadır. Bu vazifeyi yapmadığında vazifesini terk etmiş olacağı için memleketin başına bir musibet gelirse bundan mesul olur. Demek ki insanların yaptığı kötülükleri devletin resmi eliyle düzeltmesi görevi. Alimlerin de ilimleriyle yaptıkları tebliğat, irşadatla insanların hatalarını düzeltmek ve onlara doğruyu göstermek mecburiyeti var. Ama ilimle, dille. Ama bütün Müslümanların hayatlarını İslam'ı örnek alarak rol model göstermek mecburiyeti vardır. Yani bugün diyelim Avrupa'da, Türkiye'de bir Müslümanın hatası yüzünden bir Yahudi ve Hristiyan İslamiyet'e düşman olsa onun Müslümana girmemesinden o Müslümanın sorumluluğu vardır. O yanlış yaptığı için gayrimüslim onun yanlış örneğini görerek İslam'a soğuduysa ondan mesuliyeti var. Dikkat etmek lazım. Tabii avam müminin de kalben. Onun için bunda tarihte çok örnekler var bunlarla ilgili. Onun için üstadımız diyor ki senin bu temerrüdün beni de belki çokları da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Öyleyse senin bu düşüncene ben lakayt kalamam. Benim vazifem olan senin aklına kapıyı açacak. Seni ikna edecek kainat ayetlerinden deliller sunmak mecburiyetindeyim. Bu benim vazifemdir, bunu yapmak zorundayım. Evet. Nasıl ki doktorlar hastaları tedavi etmek zorundadır. Kendine gelen hastayı tedavi etmezse mesul olur. Değil mi? Çünkü onun dünya hayatına zarar vermiştir. Öyleyse ahiret hayatına zarar veren itikada sahip, inanca sahip, ahlak sahip insanlara da elinden gelenlerin yardımcı olmaları onlar için bir görevdir. Vazifeleri yapmazlarsa mesul olurlar. Hem de dünya hayatı kadar değil, ahiret hayatı kadar mesul olurlar. Dikkat etmek lazım. Onun için yani bize ne diyemeyiz. Evet. Yine o serseri dönüp dedi ki ya katiyen bana ispat et ki bu koca memleketin bir tek maliki, bir tek sahibi sani vardır yahut bana ilişme. Koca memleketin, tabi burada koca memleket diyerek yani bu kadar büyüklükte bir alemi bir kişi nasıl idare ederin de biraz bir açıdan onun şüphesini sokmaya çalışıyor. Bu koca memleket diyerek. Halbuki onun büyüklüğü nispetinde o kainatı yaratan zatın da ne kadar büyük kudrete, güce sahip olduğu manasına gelecek. Yani ben şöyle bir şey gördüm. Sanki aklını olumlu anlamda kullananların hidayete ereceği şekilde kainat dizayn edilmiş. Aklını olumsuz kullananların da yoldan sapacağı şekilde dizayn edilmiş. Eğer bütün insanların çağırına çağır, mecburen iman edecek tarzda bir kainat tanzim edilseydi, O zaman inkar eden kimse kalmayacaktı. Onun için Cenab-ı Hak öyle kainatı tanzim ve tertip etmiş ki bu kainatın maliki, sahibi, ustası olan Allah, insanın da maliki, sahibi, ustası. Öyleyse bu insan bu aklıyla, bu vicdanıyla, bu maddi ve manevi özellikleriyle şu kainata baktığında iyi niyetle, samimi olarak kainatın sahibini görebilsin. Ama bir adam da kötü niyetle, inadından şu kainata baktığında inanmak istemiyorsa inanmayacağına bahane bulabilsin. Öyle ölçüde dengede yaratılmış. Gerçekten ya. Onun için ne kimse zorla imana getiriliyor ne de kimse zorla imandan uzaklaştırılıyor. İnanmak isteyenlere de kainat müsait, inanmak istemeyenlere de. Allah Allah. Tam böyle bir imtihan tarzı. Evet. Yahut bana ilişme diyor. Ya diyor ispat edeceksin, koca memleketin bir tek maliki, bir tek saniye vardır. Yahut bana ilişme. Cevaben arkadaşı dedi ki, madem inadın divanelik derecesine çıkmış, delilik, mecnunluk, akıllı hiç dikkate almayacak bir hale gelmişsin. Halbuki akıl bu düşündüğün şeyleri kabul etmez. Değil mi? Ama madem senin aklın bunları da artık yanlış yorumlayıp cerbeze haline gelmiş, öyleyse inadın divan derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahra giriftar edeceksin. Ben de sana, burası önemli. Evet, herkes hata edebilir, eder. Onlar yaptıklarından biz sorumlu değiliz. Ama o insanlara yardımcı olmak, akıllarına kapı açmak ve Cenab-ı Hakk'ın sizden iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bulunsun emrine uymak için mutlaka bu işin uzmanlarının insanların akıllarını ikna edecek, nefislerini tatmin edecek ve mantıki delilleri sunacak dersler, ilimler ve kitaplar olmak zorunda. Eğer bu hiçbir yerde olmazsa bütün ümmeti Muhammed bundan sorumlu olur. Ya bu itibarla ben baktığımda bugün dünya yüzündeki gerek Müslümanlara, gerekse Ehl-i Sünnet dışındaki Ehl-i Bid'a Müslümanlara, gerekse Yahudi ve Hristiyanlara, gerekse onların dışındaki gayrimüslimlere hakikaten İslamiyet'i doğru anlatacak en mükemmel eser günümüze Risale-i Nur külliyatı. Onun için Risale-i Nur'dan haber duran insanların bunu ya gazete, ya televizyon, ya internet, ya böyle sohbetler, ya ev dersleri, ya okul dersleri, ya iş yeri dersleri, her neredeysek, iş yerindeysek, iş yeri arkadaşlarımız, öğrencisek, öğrenci arkadaşlarımız, mutlaka herkes kendi konumunda ve durumunda sorumludur. Mesuldür yani. Sadece kendinin yapması yetmez, elinden geldiği kadar imkan ölçüsünde zarar vermeyecek tarzda bir yolunu bulup bu güzel hakikatleri ulaştırmak zorundayız. Yoksa diyor, senin bu inadın divanelik derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahra giriftar edeceksin. Öyleyse senin yüzünden bu ülkeye bir zarar gelmesin, bu memlekete bir zarar gelmesin diye ben de sana 12 burhan ile göstereceğim ki bu şart işte. Burada bize bir metot öğretiyor, yol gösteriyor ve bizlere bir hedef çiziyor. Gerçekten ya. Onun için bugün dünyada insanların meşgul olduğu hangi meşru, olumlu yollar varsa bütün yolları Müslümanların kullanma mecburiyeti vardır. Bütün yolları. Hepsini. İnternet mi var? İnsan internet edilmişse öyleyse internet yoluyla bu insanlara bu hakikatleri onların anlayacağı dilde Türkçe, İngilizce, başka dillerde mutlaka ulaştırma mecburiyeti, sorumluluğu, mükellefiyeti vardır. Eğer ümmet-i Muhammed bu işi yapmazsa herkes sorumlu olur. İnşallah bazıları bu işi yaparsa diğerler o sorumluluktan kurtulur. Ve benzeri başka yolları, radyosu, televizyonu, gazetesi, dergisi vesaire. Onu ki burhanla göstereceğim ki bir saray gibi şu alemin küçükten büyüğe doğru, bir şehir gibi şu memleketin bir tek bir ustası vardır ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. hem varlığını hem birliğini. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bunun tabi delillerini burhanlara geçecek, orada izah edecek inşallah. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Hani Cenab-ı Hakk'ı bütün kemal sıfatlarla muttasıftır. Subhanallah diyor yani. Hem Allah'ın varlığı ve birliği ispat edilecek, hem de Cenab-ı Hakk'ın bütün kemal sıfatlarla muttasıf olduğu, noksan sıfatlardan münezzeh olduğu itikadın temel esasları kademe kademe veriliyor. Ne diyor? Hem bir ustası, tek bir ustası, bir vardır, idare eden yalnız odur diyor. Hem de hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta. O zaman diyor ki, peki o zaman ben ustayı niye görmüyorum? Çünkü usta ezeli ve ebedidir, sonsuzdur. Bir de şu var tabi, zaten o ustayı Allah-u Teala kendisini, zat-ı uluhiyetini insanların anlayacağı bir şekilde usta olarak gösterse, sebepler ortadan kaldırsa, zaten o da imtihan kalkacak. Değil mi? Onun için Üstad Hazretleri ve ileyhil masir, dönüşünüz onadır. Ona döneceksiniz ayeti kerimesini duada geçen bu cümleyi izah ederken diyor ki bu cümleler ve ileyhi turcaun ve ileyhil me'ab ve ileyhil masir gibi ifadeler. Bize şunu ifade ediyor. Ey insanlar, dönüşünüz ona. Ne demek? Herkes kendi mabudu, kendi halıkı kim olduğunu görecek, bilecek. Peki o özellik burada olsaydı, herkes kendi mabudu, kendi halıkı, kendi yaratıcısı, kainatın sahibi, ustası Allah olduğunu herkes görse, Allah gösterse ahirette olacağı şekilde, o zaman imtihan diye bir şey kalmaz ortada. Onun için bu diyor ki, niye madem ağa görünmüyor diye bir iddia olacaksa ona böyle ifade ediyor. O, bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Allah'ın basir ve semi sıfatlarını burada, basarını ve semi sıfatlarını burada nazara vermiş oluyor. Allah, yani o usta, bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır. Şimdi buradaki özetlediği şu arkadaşı, akıl arkadaşı dediği bu ifadeler inşallah 12 burhan, daha sonra da 12 lema ile tek tek çok farklı cihetlerden ispat edecek, deliller getirecek inşallah. Cenab-ı Hak bu hakikatleri anlamayı ve uygulamayı nasip eylesin. Elimizden geldiği kadar diğer insana ulaştırmayı inşallah ihsan eylesin. Birinci burhan. Gel her tarafa bak. Her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Yani bu gördüğümüz işlerin yapılan sebeplerle olmadığını ispat edecek. Yani biz ne görüyoruz burada? Olayları, sebepleri zinciriyle görüyoruz. Mesela diyelim yağmurun bulutlardan döküldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Allah muhafaza bir insan bu yağmuru, bu suyu bulut yapıyor diyebilir. Orada görüyor ya. Üstad Hazretleri yağmurun buluttan dökülmesi, insanın bir damla sudan olması, ağaçların, sayısız bitkilerin topraklardan çıkması ya da ağaçların üzerindeki meyvelerin o odunlardan ortaya çıkması, o sebeplerin olmadığını, bu işi yapanların sebepler olmadığını, bunun arkasında gizli bir elin bu işi yaptığını nazara vererek onun aklını açmaya çalışıyor. Tabii yine de biz insanların aklına kap açmak bizim görevimiz olmakla beraber insanları imana getirmek ve onları mümin yapmak, onların kalplerine imanı yerleştirmek bizim görevimiz değil. Haşa. Bizim görevimiz sadece münasip bir lisanla, uygun bir dil ile onun aklına kapılar açmak, pencereler açmak, açılır kapılardan, pencerelerden girmeyi Allah ona bırakıyor. Onun için çok önemli bir ölçü. Hazreti Nuh Aleyhisselam mesela oğlu kendi inanmamış. Bir peygamber baba olarak düşünün meseleyi. Ne kadar üzülmüştür değil mi? Hem baba hem de peygamber baba. Biliyor oğlunun nerelere gideceğini, akıbetin ne olacağını. Yalvarıyor, gel diyor, gelmiyor. Peygamber de olsan, baba da olsan, bak çocuğun imanı istemediyse yapacağın bir şey yok. Ne kadar büyük bir ders, ibret değil mi? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, kendisini insan olarak çok seven Ebu Talib'e, bak ne kadar uğraşmış ama olmamış. Demek ki uğraşmak, çabalamak, gayret etmek bizden görev. Ama sonuçta onun kalbine imanı koyacak olan Allah'tır. İmanı koymak için, Allah'ın imanı koyması için sebep olan iradeyi kullanmak da o kişinin işidir. Namaz da böyle. İyilikler de böyle. Yani sadece imanla düşünmüyorum her konuda. Ama Üstad Hazretlerinin hakikaten böyle inanmayan bir insan için nasıl deliller getirilir? Allah-u Teala'nın Kur'an ayetlerinde, Peygamberimizin hadislerinde ifade ettiği o hakikatleri insanlara, bugünün insanlara nasıl anlatılır? O hikmet diliyle, rahmet diliyle, bereket diliyle, gerçekten bir de kelam diliyle mükemmel tahlil ediyor. Bakın şimdi, hani diyelim bir adam orada baktınız bir kürek var. Kürek çalışıyor. Ne dersiniz? Bak ama eli görmüyorsunuz. Ama bu küreği kim kaldırıp indiriyor? E kendi kalkıyor, öyle diyemezsin. Bak demiyorsun ya. Ya kendi kalkıyor. Yani sen bir küreği görünce diyorsun ki bu küreği kim kaldırıyor? Kaldıranı görmesen de, indireni göndereni görmesen de aklen diyorsun ki o kürek kendi kendine kalkmaz. Gayet basit yani. Akıl, mantık bunu kabul ediyor. Bir hatta yazılmış bir harf görsek yazılırken değil. Yazılırken değil. Yazılmış. Bakıyoruz kim yazdı bunu diyor. Bir de yazılırken görsek ama yazanı değil de kalemi görsek der miyiz kalem yazdı bunu diye. Onun için hakikaten akıl, mantık, muhakeme, vicdan beraber çalışsa, yerli yerinde kullanılsa bu çıkacak ortaya. Şimdi diyor bak her şeye dikkat et. Burada da her şeyde Allah'ın varlığına ve birliğine işaretler, deliller ve ayetler olduğu gösteriliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine delil olmayan hiçbir şey yok kainatta. Hatta Yusuf Hazretleri bir delil değil diyor. Üç pencere en azından burada ileride bu dersler verilecek. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Buna Yusuf Hazretleri kudret diyor. Yani bizim bildiğimiz el anlamında değil, anlayalım diye. Allah-u Teala'nın yet kelimesi el demektir. Yedullah ayetlerde geçer. Bunu alimlerimiz Allah'ın kudret eli diye, kudreti diye tevil etmişler. Yani insanların akıllarına yanlış bir şey gelmesin. Cenab-ı Hakk'ın el, yüz gelmesi gibi ifadeler insanlar arasında yanlış anlaşılmasın diye alimlerimiz bunları kudret diye tevil etmişler. Rahmet diye tevil etmişler. Veya Cenab-ı Hakk'ın kainata hakimiyeti diye tevil etmişler. Değişik müteşabih ifadeleri. Bir el işliyor. Gizli bir el. Evet. Çünkü bak. Bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey. Şimdi yavaş yavaş konuyu işliyor. Bir dirhem 3 gram gelir. Dirhem ağırlık birimidir. O da aşağı yukarı 3 gram civarında bir şey. Ağaçların başlarında taşıyan, ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Ağaçları başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Hangi çekirdeği olsun 3 gram? Şeftali çekirdeği gelir değil mi 3 gram? Gelir he. Badem çekirdeği de gelir 3 gram. Ama incir çekirdeği hocam kaç gram gelir? Evet. Kaç miligram demek lazım değil mi? Evet miligram ya. Hadi bir badem çekirdeği 3 gram gelsin. attık çekirdeği, dış kabuğu değil. Sadece içindeki çekirdek. Belki 3 gram da gelmez, Allah bilir ama. Attık. Şimdi badem çekirdeği başında neyi taşıyor? Ağacı taşıyor. Peki haydi buyurun bakalım. Sebep olarak bu çekirdeğin bu ağacı yapması, programını bilmesi, insanların ihtiyacı olan vitaminleri depolaması, renklendirmesi, hayatlandırması nasıl izah edilebilir akıllı ve mantıklı bir insan tarafından? Bu çekirdeğin içinde öyle bir program var ki, kendi önceki nesillerinin bütün özelliklerini taşıdığı gibi, kıyamete kadar gelecek olan ağaçların da özelliklerini taşıyor, aynı çekirdeğe çıkacak olan özellik. Peki o ağacın başındaki her bir çekirdek aynı zamanda o ağacın programının içinde taşıyor mu manevi olarak? Peki bu çekirdek ne biliyor bunları? Enfes. Ne diyor? Bir dirhem kadar kuvveti olmayan bir çekirdek küçüklüğünde bir şey, binler batman yükü kaldırıyor. Bir de incire bak şimdi sen. Dişin arasına saklansa çıkaramıyorsun. Bir sürü uğraşıyorsun çıkarmaya. Ama o kadar küçük bir şey, o kadar büyük yükleri, tonlarca meyveleri, bin batman mı dedi? Binler batman, bir batman 8 kilo aşağı yukarı. Bir yılda verdiği şeyleri, ağacının ağırlığını, meyvelerin toplam ağırlığını düşünün. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl yapraklarını, dallarını, budaklarını, gövdelerini, meyvelerini, tatlarını, renklerini. Ve subhanallah. Yani bunu şimdi bu çekirdek mi yaptı? Çekirdek mi bu özellikleri omuzuna aldı, yüklüyor, götürüyor? Ve subhanallah. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki, Allah'ı kabul etmeyen bir insanın her bir zerreye Allah'ın ilmini vermek mecburiyetinde. Ezeli ve ebedi ilim ona vermek zorunda. Yani bir ilahı kabul etmekten sakınanlar sonsuz ilahları kabul etmekte zorunda kalıyorlar. Ne demek yani? Hatta bu bir yükü daha anlayalım şöyle. Şimdi bu çekirdekten çıkan bu ağaç hangisi olsun? Badem ağacı, incir ağacı, fark etmez, şeftali ağacı. Bu ağacın meydana gelmesi için sadece çekirdeğin varlığı yeter mi? Toprak da lazım mı? Toprak da lazım. Su? Su da lazım. Güneş? Yetmez. Yer küresinin bulunduğu gezegen? O da lazım. Mevsimler? O da lazım. Yani bir ağacın, bir çiçeğin yaratılması için bir çekirdekten, bir tohumdan kainat lazım. Sadece çekirdek içerisindeki program, manevi program yetmez. Öyleyse bunu da şunu demek mi istiyorsun sen? Bu çekirdek güneşle anlaştı. Yani kainata sahip bu çekirdek bu ağacı sırtında taşıyor diyor. Bak, kainata ezeli ve ebedi bir yaratıcıyı, bir ustayı, bir sahibi, bir maliki kabul etmeyen bu ateist, her bir varlığa o sonsuz ilahta bulunan özelliklerin hepsini vermek zorunda kalacak. Başka yolu yok. Onun için Üstad Hazretleri buna safsata diyecek biraz sonra. Bunları bu çekirdeğin yaptığını kabul etmeye safsata diyecek. Evet. Bir de zerre kadar şuuru olmayan, buna da ne örnek veriyor? Kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara yüklenmelerine işarettir. Ne kadar güzel bir bakış açısı veriyor değil mi? Yani hepimiz görmüşüzdür. Salma dediğimiz, asma dediğimiz o üzüm çubukları hakikaten kendilerini taşıyamıyorlar. Kendileri taşımıyor ki kendileri taşısınlar. Kendilerini taşıyamıyorlar. Allah Allah. Öyle diyoruz değil mi? Güya ağaç kendini taşıyor mu? Ağaç da kendini taşımıyor. Ama Allah bize yine ufkumuzu açmak için böyle örnekler de yaratmış. Ha bak bu asma çubukları, dalları görüyorsunuz. Odun ya, kütük. Ama o şerbetler, o tatlılar nasıl akıyor onlara? Nereden geliyorlar? O tatlılar, o şurumbalar, o şeyler, konserveler. Şey mi, porsiyon mu diyorum? Kaç porsiyon? Kaç porsiyon tatlı? Bir tane şeyde salkım ne kadar porsiyon üzüm var? Üstadır ben saydım diyor, kaç yüz tane gördüm diyor, değil mi? Allah Allah. Gayet hakimane işler görüyor. Hikmetsiz değil. Onların sarılmaları, onlardan çıkan üzümler hep hikmetle, faydalı bir şekilde yaratılıyor. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar. Onları işlettiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi kendine, kendi başına olsa, bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekette her şey mucize, her şey mucizekar bir harika olmak lazım. İşte bunu oturttu. Yukarıda dedi ki üstadımız, o adamın, akıllı adamın ona cevap verirken dedi ki, bütün işleri mucize, yani bu kainatı idare eden zatın bütün işleri mucize. Yani insanlar bir benzerini yapmaktan acizdirler. Aciz bırakıyor Allah insanları. Hadi bir toprak yapın, bir su yapın, bir ağaç yapın, bir saç yapın, bir göz yapın. Yok. Kainattaki nasıl Kur'an ayetleri bir benzeri yapılamıyor, kainat ayetlerinde bir benzeri yapılamıyor. Onun için her işi mucize demişti. Bir de harikadır demişti. Şimdi eğer sen bu kainattaki yaratılan harika ve mucize işleri sonsuz bir zata vermezsen, o zaman bütün işler sanki mucize gibi anlarsın. Yani o zaman demek ki bu mucizeyi yapan çekirdekmiş. Bu ağacı çekirdek çıkardı. Öyleyse senden daha akıllı çekirdek. Çünkü sen ağaç çıkaramıyorsun ama çekirdek çıkarıyor. Sonra odun yaprak çıkardı, çiçek çıkardı, meyve çıkardı. O zaman odun mucize. Bak, mucizeyi Allah'a vermedi, oduna verdi. Bir mucize, yani kainatta var olan, muciz olan, her şeyi aciz bırakan ve her şeyi harika yaratan bir zatı kabul etmiyor. Ama bu durumda bütün varlıkları tek tek mucize ve harika kabul ediyor. Ona veriyor yani bu sefer. Evet. Ne gibi? Bütün yeryüzünü ışıtan güneşi kabul etmiyor adam. Aynayı güneş sahibi kabul ediyor. Evet, aynada bir güneş var, bir ışık var. Ama bu ayna, bu ışık, bu güneş, bu ısı aynaya ait değil. Bütün yeryüzünü ışıtan, ışığı kendinden olan bir güneşi kabul etmeyen bir adam, yeryüzündeki bütün ışıkları güneş gibi kabul etmek zorunda kalıyor. Demek ki bütün kainatı yaratan, varlığı kendinden, ezeli ve ebedi olan, her şeyi mucize olan ve her şeyi harika olan bir zatı kabul etmezsen, o zaman kainatta gördüğün her şeyi mucize ve mucizeli de kendinden bilmek zorunda kalacaksın. O zaman demek ki bir çekirdek senden daha akıllı, bir odun senden daha mucize, senden daha harika, senden daha mantıklı, senden daha ilimli, senden daha neyse ya. O zaman inek süt yapıyor. Evet, inek mucize. Niye? Sen süt yapamıyorsun, o yapıyor. Arı mucize. Niye? Sen bal yapamıyorsun, o bal yapıyor. Allah'ım. Bir damla su mucize. Niye? Bak, bir damla su adam yapıyor. Göz yapıyor bir damla su. O zaman su yapıyor diyeceksin. İfade edebildim bilmiyorum. Bak ne diyor? O zaman diyor, her iş mucize, her şey mucizekar, bir harika olmak lazım gelir senin anlayışına göre. Bu ise bir safsatadır. Çocuğa kabul ettiremezsin bunu. Nerede kaldı? Akıllı, mantıklı, muhakemeli bir insana kabul ettirmek. Yutturamazsın bunu diyor. Nefsi emmarene bile yutturamazsın da. Kendi kendini aldatıyorsun. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.